Herkese merhaba. Genç Hayat Akademi Podcast serimizin ikinci sezonunda yeniden beraberiz. Birbirinden değerli konuklarımızla diş hekimliğinin önemli konularına değindiğimiz dinletilerimize hazırsanız başlıyoruz. Cihan Hocam, Genç Hayat Akademi Podcast serimize hoş geldiniz. Bizlerle birlikte olduğunuz için çok mutluyuz. Çoğu dinleyicimizin sizi tanıdığını düşünüyorum. Ama bir kez daha kendinizi bize tanıtabilir misiniz?
Ben teşekkür ederim özellikle böyle bir şeye davet ettiğiniz için. Kendimden bahsedeyim. 1975 yılında Almanya'da doğdum. 5 sene kadar Almanya'da kaldım. Ondan sonra Bursa'ya geçtik. Annemle babam doktordu. Orada bayağı bir yoğun çalıştılar. Sonra Bursa'da işte ilkokul, ortaokul, lise hayatım hep Bursa'da geçti. Her klasik Bursalı'nın olduğu gibi üniversiteyi İstanbul'da kazandım ve İstanbul Diş Hekimliği Fakültesi'nde kazandım ÇAPA'da ve orayı tamamladıktan sonra da doktoraya girdim. Bir buçuk sene periodontoloji doktorası yaptım Marmara'da. Oradan istifa ettim. Yeditepe Üniversitesi'nde doktorayı bitirdim. Sonra bir sene kadar Çorlu'da askerlik yaptım. Yedek subay. Uzun dönem yaptık. O zaman da şey yoktu. Kısa dönem paralı falan çok fazla yoktu. Onu bitirdikten sonra Efe'yi Yeditepe'den tanıyordum zaten. İlk başta o söyledi. Beraber işte klinik açalım dedi. Sonra ben düşünürüm dedim. Ben teklif edince o askere gitti. Ben askere gidiyorum dedi. Sonra o geldi. Hadi açalım dedi. Şimdi ben askere gidiyorum dedim. Öyle bir buluşamadık ama askerliğim son bir ayında biz Dent Group şeyini Caddebostan'da hatta iki tane bira aldık. Böyle bir sözleşme yapmıştık. İlk sözleşmemizdir. Orada böyle bira eşliğinde imza atmıştık. Eylül ayı gibi bir şeydi ve ilk ortaklığımızı yaptık ve Dent Group kliniklerini açtık. Tabii o müşterek muayenehaneydi. Sonra 2011 yılında Ateşehir Kliniğini, daha sonra işte Göztepe Kliniğini falan da açtık ama Ateşehir Kliniğini açtıktan sonra ilk kurumsallaşmayı biz esasında yaptık. Ve ondan sonra da işler tamamen değişti. Ben de Dent Group'ta ilk oluştuğundan beri tanıtım ve pazarlama işlerini yürütmeye çalışıyorum. Biraz onu hani benim görsel algım biraz daha şey olduğu için hani kreatif tarafını bana verdiler. Ben de onu yürütmeye çalışıyorum. Sonra normal bir ortodontist olarak hasta bakıyordum. 2011 yılında bu aligner tedavilerini biliyorsunuz ortodontistler part-time bir yere gidiyordu. Ben de gidiyordum o dönemde. Bir arkadaşım söyledi böyle bir şey var Amerika'da dedi. Bunu takip etsene dedi. Ben de baktım yoktu Türkiye'de. Ya distribütör de yoktu. Kendisi de yoktu ortada. Sonra 2011 yılında Türkiye'ye geldi. Ben de ilk sertifikasyon kursuna girdim. O bir şans oldu ve aligner tedavilerini ben yapmaya başladım. O sırada kimse yapmıyordu. İşte ondan sonra da o aligner macerası başladı esasında. Dernek kurduk sonra. İngiltere'ye gittik. Bir Global 300 diye bir etkinlik var. Dünyada en çok yapan 300 hekimi oraya davet etmişlerdi. Orada Ferdi vardı, bir de Alev vardı Tekirdağ'da. Biz üçümüz gitmiştik. Orada dernekler açılmış, işler yapılmış ve trend tamamen oraya gidiyor. Yani Türkiye'de insanlar çok fazla şey yapmıyordu. Zamanlama olarak da iyi bir zamanlamaydı. Sonra derneği açtık. İşte ilk iki sene pandemi de biraz denk geldi. Ben başkanlık yaptım. Ondan sonra şimdi Ferdi başkanlık yapıyor. O şekilde devam ediyor. Bu kısaca tanıtmam gerekirse.
Peki Almanya'ya dönmeyi neden düşünmediniz?
Almanya'ya neden geri dönmedim? Şöyle, ben Almanya'da doğdum denildiğinde genelde beni Alman vatandaşı sanıyorlar. Babam sağ olsun, yani rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin ama Yozgatlıydı. Bir gün Yozgat'tan milletvekili olurum diye, o dönemde Almanya'da doğduğunda, şu an hala öyle mi bilmiyorum da, vatandaşlık alabiliyorsun. Ben bir gün belki Yozgat'tan milletvekili olurum diye şey yapmadı. Alman vatandaşlığını almadı. Öyle de kaldım. Vatandaş olsaydım belki gidebilirdim. Ama şey, Almanya'ya dönmeyi düşünmedim açıkçası. Bu arada ilk 5 yaşıma kadar Almanca konuştum. Benim Türkçem yoktu. İlk ana dilim Almancaydı. Sonra işte lisede, ortaokulda, kolejde İngilizce öğrendim. Yani Almanya'ya değil, hani Amerika'ya gitmeye daha çok yatkınım esasında. Çünkü Almanya'da okula gitmediğim için. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Kararımdan gayet memnunum. İyi ki ne Almanya'ya gitmişim ne Amerika'ya gitmişim. Ben İstanbul'da yaşamaktan gayet mutlu, mesutum.
Uzmanlık eğitimi olarak başta periodontoloji doktorasına başlayıp 1,5 yıl sonrasında ortodonti doktorası yapmaya karar verdiniz. Ortodontiye geçmenizin sebebi neydi? Yeni mezun diş hekimlerine uzmanlık veya doktora seçimi konusunda tavsiyeleriniz var mı? Bugün tekrar seçim yapacak olsanız yine ortodontiyi mi seçerdiniz?
Ben periyodontolojiyi biliyorsunuz böyle erkeklerde hep bir bistürü elime alayım, hani cerrahi hani yapayım diye böyle bir heves oluyor. Özellikle de 3. sınıftan itibaren. O şöyleydi, bizim Çapa'da implantoloji diye bir bölümde vardı. Hiçbir fakültede öyle bir bölüm yokken Çapa'da işte ata hocaların yaptığı, yani o yönettiği bir ana bilim dalı vardı. Cerrahlar biraz daha hem cool duruyor, iyi implant yapmak için periyo hem yumuşak dokuya hakimsin hem sert dokuya hakimsin. O yüzden de ben periyodontolojiyi seçmiştim. 1,5 sene kaldım, sonra istifa ettim. Sonra ortodontiye geçtim. Niye? Çünkü ben hayatım boyunca 2 tane derse çalıştım. Birisi periyoydu, öbürü de ortodontiydi. Başka çok fazla ders çalışmıyordum açıkçası. O yüzden de periyodan istifa edince ders çalıştım. İkinci bir şey kaldı, o da ortodontiyi seçtim açıkçası. Ve sağ olsun Tülin Hoca, o zaman Yeditepe'de ana bilim dalı başkanıydı, sınav yapılmıştı. Benim için çok stresliydi. Çünkü periyodayken istifa edip sonra uzmanlığı bırakıp hani tekrar bir sil baştan bir şeye dönüyorsun. Yani sınavda ben de başarılıydım. Onlar da beni istiyordu. Ve Yeditepe ortaya girdim. Gençlere ne tavsiye edebilirim? Sevdiğiniz bölüme girmenizi tavsiye ederim. Ama bazı şeylerde de hocalarım beni affetsin, hani böyle illa uzmanlık yapmaya da gerek olduğunu ben düşünmüyorum. Yani ortodontide gerekebilir. İşte ne bileyim. Yani mesela konservatifte bence gerekli olduğunu düşünmüyorum. Onu biraz daha hani PhD Amerika'daki gibi, yani işte laboratuvar çalışması olur, kompozitle işte amalgamı bilmiyorum, tamamen sallıyorum. Yani tamamen böyle laboratuvar ortamında bazı şeyleri yapabileceksen o zaman tamam yap. Ama hani hasta başında konservatifle ilgili bir doktora veya uzmanlık yapmaya bilmiyorum mesela. Bu sadece benim fikrim. Pedo gerekli mesela, ortodonti gerekli, cerrahi gerekli. Protez soru işareti. Yani protez içinde iyi hani lamine yapacaksan, işte kron köprü yapacaksan çok iyi kurslar var yurt dışında. Onları gidip, onları takip edip onda da çok iyi geliştirebilir bence diş hekimleri. Benim görüşüm o. Ama sevdiğiniz şeyi seçmeniz gerekiyor. Şöyle bir şey var. Araba alırsın. Ya bu meslek için de geçerli, uzmanlık için de geçerli. Arabayı alırsın, beğenmezsin, satarsın. Ev alırsın, yaşarsın, beğenmezsin, satarsın. Evlenirsin, anlaşamazsın, boşanırsın ama meslekten boşanamaz. Yani bir mesleği hayatı sonuna kadar devam ettirecekmiş gibi düşünüp ona göre karar vermelerini tavsiye ederim.
Dent Group kurucu ortağı, Türk Aligner Derneği kurucu üyesi ve pek çok ulusal ve uluslararası derneğin üyesisiniz. Yenilikçi ve başarılı bir klinisyen olarak bugünlere gelmenizde sırrınız nedir?
Yani öyle bir sırrım yok ama bir işi yapacaksam tam yapmaya çalışırım, öyle söyleyeyim. Yarım yamalak bir iş yapmayı sevmiyorum. Eğlencenin de tam yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ama hayatın boyunca da eğlenemezsin. O zaman o eğlence olmuyor. Bir rutine giriyor esasında. Ama ders çalışacaksam mesela tam ders çalışırım. Ama mesela o gün modum yoksa ders çalışmak için çalışmam. Yani yarım yamalak oturduysam, konsantrasyonum başka bir şey değilse, zaten bir efektif bir şey alamayacağıma inandığımda bırakırım ders çalışmayı. Ama oturduğumda yani non-stop 3-5 saat o modu yakalarsam, konsantrasyonu, o zaman sonuna kadar giderim. Bir işi yapacaksam da onu yapmaya çalışıyorum. Yani benim bildiğim kadarıyla tam yapmaya çalışırım. Eğlencemi de tam yapmaya çalışırım. Kısmam. Mesela hani Efe'den de ben çok şey öğrenmişimdir. Ama Efe mesela o şeyi öğrenmişti. Tatile gidiyoruz. O mesela Karadeniz'de kısmaya çalışıyor şimdi. İstanbul'a döndüğümüzde ne kadar cebinde para kalacak diye mesela bakıyor. Ben harcıyorum onu. Deli gibi harcıyorum. Ama klinikte bir şeyin pazarlığı olduğu zaman mesela orada sonuna kadar adamla pazarlık ediyorum. Ama o tatil benim hakkım diye bakıyorum. Yani o tatil benim için gerekli bir şey ve tatilde bir şey kısmamak lazım. Yani tam eğlen, geldiğinde de tam çalış dedik ve ondan sonra biz Efe ile habire yurt dışına tatile gitmeye çalıştık. Yani devamlı gezmeydik ama gerçekten bir şey yaparken iyi yapmaya çalış. Yani o olabilir. Bu hırs değil. Yani kesinlikle hırs değil. Hırslı olduğumuzu, yani bizim hani ne Neşme ne Efe'nin hırslı olduğunu düşünmüyorum. Sadece yapılması gerekeni yapmak diye düşünebiliriz. Bir şey daha var. Bazen şans da önemli ama o şansı siz yaratırsınız. Yani bazen her insana ben inanıyorum bir kapı açılıyor. O kapıdan girecek olan kişi de sizsiniz. Yani o karar verme şeyi de çok önemli. Doğru kapıdan doğru zamanda giriyorsanız o zaman düzgün işlerde başarabiliyorsunuz. Ama o kapıyı siz yaratıyorsunuz bu arada. Kimse size bir kapı açmıyor. O kapıyı siz yaratıyorsunuz. O kapı 3-5 tane kapı çıkıyor mesela karşınıza. Bir tanesini seçmek durumunda kalıyorsunuz. Bunlar hep karar verme şeyleri oluyor esasında. aslında ama özetle diyebileceğim, yani tam yapın, detaylı şekilde eksiksiz yapmaya çalışın. Dinleneceğiniz zaman tam dinlenmeye çalışmak lazım ve tabii ki risk de almak lazım. O kapılar onu demek istiyor ve yani öyle çok böyle büyük bir sır gibi değil açıkçası.
Türkiye'nin en çok aligner tedavisi yapan hekimlerinden biri olarak aligner tedavisinin avantajları nelerdir sizden de dinlemek isteriz. Ortodontik tedavide tellere olan ihtiyacı tamamen ortadan kaldırıyor mu sizce?
Aligner tedavileri yeni bir sistem esasında baktığınızda. Hastaların, bence ilk defa hastaların, yani hastalar da sonuçta hani bize bir feedback veriyorlar zamanında. İşte ben kliniğimi açtığımda mesela ikinci, üçüncü jenerasyon hastalara bakıyordum. Anne baba zaten ortodontik tedavi görmüş klasik telle. Çocukları da getiriyorlar size. Ben de tedavi edeceğim. Adamlar şunu söylüyor, özellikle mühendisler şey diyordu yani. Hocam yani hiçbir teknoloji gelişmedi. Sen hala bana takılan şeyle çocuğuma takılan şey aynı şeyi mi takıyorsunuz diye çok soru geliyordu mesela. Esasında baktığınızda o hani hastalardan gelen bir esasında bir feedback oluyor. Ve haklı, yani telefon gelişmiş, araba teknolojisi gelişmiş. Biz hala 30 senede aynı bracket takıyoruz. Bence olması gereken bir değişimdi. Yani teknolojik gelişimle baktığında olması gereken bir değişimdi. Avantajları şu: bir kere dijital, teknolojik. Tedaviyi baştan planlıyorsun. Klasik ortodonti ile bu dijital ortodontinin arasında en büyük şey o. Bunu şey gibi düşün. Şimdi Bağdat Caddesi'ndeyiz mesela. İşte ben gözümü kapatıyorum. Suadiye'de ışık var, trafik var. Ona bakıyorum. Şaşkın Bakkal ışıklar geliyor. Erenköy. Yani her şeyi önceden planlıyorsun. Ona göre bir şey yapıyorsun. Ama normal klasik ortodontide hasta koltuğa oturuyor. Duruma bakıyorsun. Ve ona göre bir işlem yapmaya başlıyorsun. Anlatayım mı? Daha spontan. Evet, kafanda bir ana tedavi planı var ama daha spontan giden bir şey. Baştan planlanması bence avantajlı bir şey. Bir de tabii şu da var. Çok konforlu. Yani istediğin zaman takıp çıkartabiliyorsun. Tabii ki günde ortalama 20 saat takman lazım. Dişe devamlı kuvvet gelecek ki hareket edecek. Ama önemli anlarda çıkartabiliyorsun. Bize çok şey geliyordu. İşte düğünde bracketleri çıkartsak mı mesela? Ya şimdi mesela bu aligner tedavilerin öyle bir problem yok. Atıyorum resim çektireceksin. Gerek yok. Toplantıya gireceksin. Çıkart 2 saat. Ondan sonra tekrar tak. Bence bunlar çok büyük avantaj. Bir ikincisi de şu. Tabii ki gençlerde Türkiye'nin de hani ağız bakım şeyinde biraz gerideyiz. Yani çocukların o teli takıyorsun 2 sene sürüyor, 3 sene sürüyor. Biz bant takıyorduk. 6 numaraları mesela. Bazen 7'lere de bantlar takılıyor. Ya o bantlar çıktıktan sonra o diş kesin zaten dolguya falan gidiyor. Yani siz şey, hijyen açısından baktığınızda bence en önemli şeyi o. Dünya kadar fark var. Yani bant yok, girinti çıkıntı o kadar fazla değil. Ataşmanlar var ama temizlemesi çok kolay baktığında. Topluca baktığında çok avantajlı esasında. Hem kullanım kolaylığı hem temizlik açısından baktığımızda hasta açısından da çok büyük avantajları var diyebilirim.
Peki sizce dezavantajları var mı?
Dezavantajı fiyatı. Yani genel olarak fiyatı diyebiliriz ama şu da var. Plakları günde ortalama 20 saat takması lazım. Takmadığı sürece sonuçta uzaktan kumanda değil. Yani o plak orada durduğu yerden dişi hareket ettirmeyecek. Oradaki belki dezavantaj olarak o olabilir. Yani ergenlerde belki hani çok takamayacak böyle nasıl fırlama diyelim, öyle tipler falan varsa o zaman problem teşkil edebiliyor. İki şey diyebilirim. Yani bir sorumluluk diyeyim. Bir ikincisi de fiyat. Pahalı. Genel olarak iki tane dezavantajı var. Yani bir fiyat açısından bakabiliriz ama zaman içerisinde farklı firmalar da geliyor. Bu bence dengelenecek diye düşünüyorum ben. Diğeri de dediğim gibi hani sorumluluk olması lazım. Yani sonuçta onu ortalama günde 20 saat takman lazım ki diş hareket etsin. İşte kaybetmeyeceksin, etmeyeceksin, bu tarz şeyler var. İki tane var diye düşünebiliriz.
Karşınıza çıkan vakalarda aligner tedavisinin yeterli olmayacağı veya sizin tercih etmeyeceğiniz vakalar oluyor mu? Böyle durumlarda nasıl bir yol izliyorsunuz?
İlk ben aligner tedavilerine başlarken, yani o 2011 yıllarında sonuçta ben de bu tedavileri deniyordum. Şeyi söylüyordum, yani ben sizi tedavi edebilirim ama eksik bir şey kalırsa da yine porselen olan, yani metal değil çünkü zaten hani şeffaf olarak geldiği için, onunla da tedaviyi devam ettirebilirim diye kendime bir açık kapı bırakıyordum. Ama şu an %70-%80 hastayı alignerlarla tedavi edebiliyoruz. Yani şu an hangi vakayı, yani çok daha rahat seçebiliyorum sonuçta. zor vaka geldiği zaman, yani aligner'larda da şöyle bir şey oluşmaya başladı. Evet, plak kullanılıyor. İlk çıkma şeyi de o zaten. Hani iki tane Stanford Üniversitesi'nde öğrenci Amerika'da tel takmak istemiyorlar ve bu sistemi onlar esasında yapıyor. Diş hekimi değiller bu arada bunlar. Ama çıkma amacı sonuçta çok konforlu, estetik bir şey tedavi olsun diye çıkardı. Şimdi biraz iş ortodontistin eline geçince işte yok oraya bir şey yapıştırayım, yok mini vida koyayım, yok oraya bir ek kol koyayım, power arm deniliyor mesela. Ben esasında o şeyden biraz karşıyım. E onu yapacağına git o zaman klasik normal tel tak yani. Yani gidip de plakla niye uğraştırıyorsun? Benim şahsi fikrim o. Bir, ikincisi de şu. Multidisipliner bir kliniğe sahip olduğum için bence şanslıyım. Bazen vaka geldiğinde şu olabiliyor. Dişin morfolojisi gerçekten kötü. Mesela ön keserleri düşünün. İşte dolgu yapmış daha önceden. Bir sürü çürükleri de var. Alt hijyeni de kötü. Yani mesela o hastayı ben ortodontik tedavi veya aligner tedavisini alacağımı direkt imrene falan diyorum ki bununla lamine yapalım mı diye. Mesela alternatif bir şey sunuyorum. Eğer tedavi çok uzun sürecekse, eğer hastanın işte dediğim gibi zaten bir sürü çürüğü falan varsa, işte ne bileyim zaten çok köprüsü varsa onu tartıyorum. Yani hastayı kendimmiş gibi düşünüyorum. Yani bunu ben şey için yapmıyorum. Yani kendi kardeşim de olsa, annem de olsa aynı şeyi yapacağım. Yani 2 sene, 3 sene ortodontik tedavi göreceksin. Cebelleşeceksin. Bu aligner olsun, klasik tel de olsun. Ve sonra da vurucu bir şey yapamayacağım. Mesela hastaya onu söylüyorum. Ben sizi tedavi edebilirim. Ama yani öyle çok fazla bir şey de görmeyeceksiniz. Yani bu muymuş diyebilirsiniz. Hissettiğim hastalığı mesela. O zaman estetik diş hekimliğine yönlendiriyorum. Lamine yapın diyebiliyorum mesela işte. Veya sadece beyazlatma yapın. İşte bonding dediğimiz şey, yani diastema ise zorla ben kapatacaksam, dil tekrar tedavi sonrasında açacaksa hiç girmiyorum öyle şeylere. Direkt bondingle halledebilirsiniz. Hem 2 günlük bir iş, 2 saatlik bir işlem, hem de daha ekonomik hasta için. Ya yani o alternatifleri hep sunuyorum esasında. Ama zor vaka geldiği zaman bazı şeylerde evet klasik tel yine kullanılıyor. Veya hani belli bir hibrit deniliyor ona. Yani belli bir yere kadar baştan hani telle rotasyonu düzeltiyorlar. Ondan sonra plağa geçiş yapıyorlar. Onu çok sevmiyorum. Ben dediğim gibi hani eğer çok basit kısa süreliğine tel kullanacaksa yardım alırım. Ama çok büyük bir tarafında böyle power arm falan bir şeyler kullanacak. O zaman yine klasik tel tedavisi yapılabilir bence. Tabi burada fiyat da önemli. Aynı hastanın alım gücü de önemli. Çünkü daha pahalı tedaviler. Otomatik olarak yine klasik tel tedavisine geçiş yapılıyor. O. Yani klasik bildiğimiz gibi vaka vardır, vaka vardır. Yani herkese göre değişiyor esasında tedavi planınız.
Yenilikçi bir ortodontist olarak kendinizi sürekli geliştirme konusunda neler yapıyorsunuz?
Yenilikçi, yani çok yenilikçi olduğumu düşünüyor muyum? Bilmiyorum. Şöyle, boş zamanlarında ne yapıyorum hani diyelim. Bir, tarih seviyorum. Bu sonradan olan bir şey. Eskiden hani tarihle çok böyle bir barışık bir insan değildim ama mesela tarihle, yani şöyle ruhunu dinlendirmek derler ya, işte birisi müzik şey yapar, işte birisi şey yapar. Kendimi dinlendirdiğimde o zaman daha aynı şey oluyorsun, yenilenmiş hissediyorsun, daha hani bir şey şevkle yapmaya başlıyorsun. Sanat severim. Yani müzikle de uğraşırım, sporla da uğraşırım, tarih seviyorum. Ama şunu söyleyebilirim, hiçbir zaman biz işte tabii biz artık eskidik. İlk web sitemizi yaparken mesela hiçbir meslektaşımın web sitesine bakıp incelemedim. Çünkü biz diş hekimleri maalesef kreatif değiliz. Herkes aynı şey yapıyor. Yani herkes alt üst beyaz giyiniyor. İşte bir Ace şeyi vardı, çamaşır suyu reklamları vardı. Yani bütün çamaşır suyu reklamları aynıdır veya bütün Omo, Alo reklamları aynı, işte beyaz, beyaz, beyaz, beyaz. Diş hekimlerinin yaptığı her şeyde de böyle klasik aynı, işte klinik beyazdı. Gezdirdim ya mesela, şimdi bizim yerler griydi ama bu 13 sene önce yaptığı. Şimdi yine gri kullanıyor ama şu an trend olduğu için. Mesela biz beyaz önlük giymedik. Lacivertti o zamandı. İşte mesela onu yapıyorduk. Yani normal klasik diş hekimliğinin yenilikçi derken onu demek istiyorum. Hiçbir meslektaşın web sitesini alıp bakmadım ne diye. Onun yerine gittim fashion şeylerine baktım. Mesela designerların gittiği web sitelerine baktım. Başka işte endüstriyel bazı web sitelerini yaptım. Ondan sonra onları sentez yapmaya başladık mesela. Mesela atıyorum Apple. Yani Apple kullanıcı dostu bir marka sonuçta. Apple'ı takip ederim. Yani oradan sizin bir şeyler kapmaya çalışıp kendi mesleğime getirmeye çalışırım. Yani yenilikçi derken kendi sektörümü takip etmiyorum. Bence de takip etmeyin. Çünkü eskirsiniz. Yani sizi yeni bir ufuk açacağını düşünüyorum açıkçası. Farklı sektörleri takip edebilirsiniz. Yurt dışını takip edebilirsiniz. Bu yurt dışı derken illa Amerika'ya veya değil, yani Çin'de de bazı değişiklikler olabiliyor. Oradan da bazı değişiklikler oluyor. Senin kültürüne bilmem ne uyuyorsa onu sentezleyip buraya getirebilirsin. Bu bütün meslekler için geçerli diye düşünüyorum. Ya ben genel olarak diş hekimliği sektörünü takip etmiyorum. Tabii ki bazı şeyleri takip ediyorum ama genel olarak benim tavsiyem kendi kendimizi takip edip kendi kendimizi, yani o çarkın içerisine dönmemizin bir alemi yok diye düşünüyorum. Mesela Marketing Meetup diye pandemi öncesinde bir organizasyon vardı. Tamamen adı üstünde, yani marketingle alakalı bir şey. İlk defa da böyle bir şeye katıldım. Türk konuşmacılar var. Hiç diş hekimliğiyle alakası yok. Ama inanılmaz konuşmacılar var. Yani çok iyi konuşmacılar var Türkiye'nin. Yani Berlin'de yaşayan bir tane Türk vardı. O geldi, bir şeyler anlattı. Jenerasyonları anlattı. İşte müşteri ilişkilerini falan anlatıyor. İşte markalaşmayı anlatıyor. Ama yani bir diş hekiminden markalaşmayı dinlemek bana açıkçası saçma geliyor. Yani beni ileriye götüreceğini düşünmüyorum. Hani bizim diş hekimliğinin öğrencilerine ufkunu açacak olan insan, atıyorum işte Getir'in CEO'su senin ufkunu açabilir. Veya işte şeyin, Yemek Sepeti'nin CEO'su senin ufkunu açabilir. Çünkü dijital dünyada yapıyor. İşte alım satım. Yani kendi mesleğinizde o ufak noktaları bulup kendinizi geliştirebilirsiniz. O Steve Jobs'un dediği, hani o noktaları birleştiriyorsun ya. Yani bazı doneleri alacaksın. Her şeyi de Yemek Sepeti'nden de alıp çalma. İllaki bir şey bulursun. Yani seni ileriye götürecek, diğer meslektaşlarından 2-3 adım ileriye atacak olan şeyler bunlar. Yoksa ben diş hekimliğinde kim pazarlamacı ki, kim çok iyi marketing yapmış ki, ben niye onu takip edeyim? Yani niye meslektaşımın web sitesinde ne yapmış, ne yenilik yapacak yani? Aynı şeyleri yapıp beyaz bir sayfa, işte elma, beyaz önlük. Anlatabildim mi? Yani o kadar çok sektör var ki her şey zaten oturtulmuş. Oradan bak kendi mesleğini, bazı şeyleri al. Yani yenilemek gerekirse kesinlikle kendi sektörümü takip etmiyorum. Bazı şeyleri takip ediyorum. Yurt dışındaki bazı şeyleri takip etmeye çalışıyorum sektörel olarak. Ama hani yaratıcı fikir olarak baktığında ufkumu açacak olan şeyler başka sektörler. İlk Aligner geldiğinde mesela, hani yenilikçi diyorsun ya, esasında çok yenilik olarak ben yapmıyorum. Zaten vardı bu. Yani Amerika'da yapılıyordu. Kore'de de yapılıyordu. Lingual tedavi kursuna da gittim mesela ben. Aynı dönemde Lingual'e de gittim. Aligner'a da gittim. Ama Lingual denedim de bu arada. Ve ondan sonra tövbe ettim. Mesela Didem Ak'tan çok güzel yapıyordu. Çok büyük saygım var Didem'e. Ama bana göre değil yani Lingual. İşte içeriden çalışıyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Sonuçta yine tel ama baktığında. Yani önde değil, içeride. Şu var ama o dönemde karşılaştım. Abi tedavi etmiyormuş. Denedin mi? Yok. Kim söylüyor? Arkadaşım söyledi. Sen denedin mi? Yok. Sen dene. Yani kimse, yani en yakın arkadaşınız olsa bile ben onu sevmem mesela. Yani benim özelliğim odur. Ben duvara çarpacaksam kendi kafamı kendim çarparım. Kendimi kızarım. Ama sonradan gidip de bu şey gibi bir şey, git dolar al dedi diyelim. Sonra dolar düştü. Ondan sonra arkadaşına küfretmeye başlıyorsun. Çünkü suçu ona atacaksın. Anlatabildim mi? Ya sen git yap. Sen kendinle hesaplaş. En güzel şey. Yani kimseye de zarar vermezsin. Bu da öyle bir şey. Yani birisi kalkıp size bu olmuyormuş, bu tedavi esasında yalanmış, İşte bunu diyecek çok insan var. Yani sadece Aligner'lar için değil. Ne yapacaksınız? Kendiniz deneyin. Bu arada şu da var. Yani bir kere bir hata olabilir. Yani yapmıyor olabilir. İkinciyi, üçüncüyü dene. Hala sıkıntılıysa tamam, o zaman terk et. Yani gidip de devamlı onun peşinden gitmene gerek yok. Ama bakıyorsun bir şeyler yapıyor. İnsanlar o dönemde şunu diyorlardı. Yapmıyor. Yani yapıyor ama inandıramadım mesela. Yani hala ortodontistlerde mesela şey var. Bir direnç var yani. Ya işte her şey tedavi edilir mi? Düzgün tedavi planı yaparsan, düzgün sistematiğine otursan ediyor. Etmediğini bildiğin şeyleri de koyarsan o zaman düzgün hekim olursun. Ama şu, yani yenilikçi derken bu herkes için geçerli. Birileri muhalif olarak yapmıyor, etmiyor diyor ama hayatında da denememiş. Yani o insanları dinlemeyin, benim size tavsiyem. Bir şey yapacaksınız, inanıyorsanız siz deneyin. Oluyorsa Lingual'i terk ettim mesela. Çünkü bana uygun değil ama Aligner bana uygundu. Ve ondan sonra dedim ya, hani kapılar açılıyor. Sonra kapılar açıldı. Ya benim yerime başka birisi bunun üzerine gitmiş olsaydı başka biri ön plana çıkacaktı. Çok basit bir şey.
Estetik açıdan avantaj sağlayan bir diğer tedavi yöntemi de lingual ortodontik tedavi. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?
Bir lingual tedavide de yine tel var. Sonuçta dışarıda taktığın şeyi içeriye takıyorsun. Hekim için çalışma zorluğu var. Burada da denedim. Yani lingual tedavide yaptım. Bir kere yaptım. Sonra da tövbe ettim. Yani bu tamamen benim kişisel şeyim. Ama denemiş oldum en azından. Aligner daha yenilikçi. Yani tamamen ayrı bir sistem. Yani telle değil, İşte plastikle, şeffaf planklarla yapılan bir tedavi. Sistem olarak farklı. O yüzden biraz bana daha uygun geldi. Ama şöyle de bir şey var. Lingual tedaviyi getiren firma diyeyim. Sonuçta siz bir arabayı aldığınızda, tamam arabayı aldınız. Ondan sonra onun bir servis şeyi de var değil mi? Arabanın işte bakımını yaptırman lazım. Servisten de memnun kalman lazım. O firmada ben onu görmedim. Yani şimdi lingual maalesef Türkiye'de öğretilmiyor. Tamamen kişiye özel, yani kişiye özel diyorum. Yurt dışına kurslara gidiyorsun. Ben de yurt dışına İsveç'e gittim. Kursu aldım. Ama yani eksik bilgin var sonuçta. Birisine danışman lazım. Firmaya ben bunu söylediğimde sen ortodontistin, sen bileceksin dedi. Tamam dedim. Ben de madem öyle dedim. Bir daha da almadım yani baktığında. Çünkü ben sana hem hani firma olarak baktığında para kazandıracağım. Hem de sen bana hiçbir hizmet, servis yapmayacaksın. Bana ters mesela anlatayım. Çünkü ben bir müşteriyim baktığında. Öbür Align firmasında şu oldu. Benim takıldığım her şeyi yurt dışından telefon bağlantısı yaptılar. Çünkü Align'ın tedavilerini de öğrenebileceğim bir yer yok. Yani YouTube'da da falan yok. Zaten şey değil. Ama orada ben telefonla bağlantı kurup birebir konu sorabiliyordum. Yani ben bunu ne yapayım, şöyle oldu, böyle oldu. Bana orada fikir veriyorlar. Bu benim için çok değerli bir şeydi. Otomatik olarak da ben de o tarafa yönlendim esasında.
Aligner tedavisinin yaygınlaşması, hızla gelişen teknoloji ve ortodontide yeni gelişmeler ortodonti uzmanına olan ihtiyacı azaltıyor mu sizce?
Ben şöyle bakıyorum. Bir tedavi kolaylaştı. Yani eskiden ben tel takmayacağım, ben kesinlikle tel takmam diyen insanlar şu an geri dönüyor. O insanlar mesela lamini yapıyordu, başka bir şeyler yapıyordu. Ama şimdi böyle bir tedavi, Align'la tedavi, rahat bir tedavi, işte plaklarla yapılacak olan bir tedavi görmeye başladıktan sonra bir ne oluyor? Pazara yeni insanlar giriyor diye ben bakıyorum. İkinci şey şu, estetik çok ön planda. Yani diş hekimliği, ortodontiden bahsetmiyorum. Diş hekimliği şu an altın çağını yaşamıyor. Yani önümüzdeki senelerde daha da artacak. Diş hekimliği, plastik cerrahi vesaire. Instagram var, işte başka şeyler, aplikasyonlar var. Herkes kendini güzel göstermeye çalışıyor. Esasında baktığınızda herkes kendisini bir marka yapmaya çalışıyor. Şimdi sen bir şey postluyorsun, like, kaç kişi like etmiş ona bakıyorsun. Veya işte bir erkek kendisini hani selfie yaptığında veya fotoğraf çıkarttığında güzel gülmek istiyor. Yakışıklı görünmek istiyor. İşte şey kadınlar keza öyle, anlatabildim. Yani güzellik, estetik çok ön planda şu an. Çünkü herkes kendini bir markalaştırmaya, çevirmeye çalışıyor. Şimdi bunları topladığınızda esasında gelecek olan hasta sayısı eskiye nazaran artmış oluyor doğal olarak. O yüzden de bence diş hekimliği şu an yavaş yavaş artıyor ama altın çağına daha gelmedi bence. Tedaviler çok kolaylaştı. Teknolojiyle beraber, bu sadece ortodontiyle alakalı değil. Görüntülemeydi, işte ne bileyim, işte cloud teknolojisini tut. Şimdi tek yani şey laboratuvara tık diye bir şey yolluyorsun, scan ediyorsun, direkt gidiyor mesela. Çok daha da hızlandı işler. Ve bence daha da gelişecek. Hasta sayısı daha da artacak. O yüzden ben çok endişelenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Doğal olarak evet, ortodonti uzmanı olarak baktığımızda da hasta sayısı arttığı için ortodonti uzmanı sayısının artması bence çok fazla etkilemeyecek. Ama şu etkileyecek, maalesef eğitim biraz düşmeye başladı. Yani biz Dent Group olarak onu görüyoruz. Çünkü biz genç hekimlerle çalışmayı çok seviyoruz. Eğitim seviyesi gitti, çok üniversite açıldı. Düzgün hoca yok, maalesef. Yok, iyi yetişmiş hoca yok. O yüzden eğitim kalitesi yavaş yavaş bence düşmeye başladı. Bence esas problem daha çok o. Ama çok fazla ortodontist olması veya diş hekimi olması daha ziyade de iyi hekim bence bir soru işareti. Ama onun dışında hasta sayısı arttıkça nüfus da artıyor. Şey yapıyor. Bir de şöyle bir şey, ortodonti için ikinci bir şey. Biz eskiden çocuk hastalara çok girmiyorduk. Yani giriyorduk, havliye dediğimiz takıp çıkartmanın damaklık takılıyordu mesela işte. O da ne zaman başlıyordu? 9, 10, 11 yaş civarında. Şimdi Aligner firmaları 6 yaş, 7 yaş itibaren ürünlerde çıkartmaya başladı. Bu ne demek? Yeni bir hasta gürü daha içeriye girdi. Yani biz normal tellerle, süt dişli ağza normal tel takmıyorduk, damaklık veriyorduk. Teknisyene ölçü veriyorsun, sana bir damaklık veriyordu. Ama şimdi sen bir ürünle tedavi ediyorsun. Yani pazar daha da büyüdü baktığında.
Hem ortodontist hem de yönetici olarak işlerinizi nasıl yürütüyorsunuz?
Yani şu an rahat yönetiyorum. Çünkü sistem tamamen oturmuş diye bakıyorum. Yani yöneticilik derken işte bizim Ataşehir'de genel müdürlüğümüz var, Dent Group'un. Orada tamamen profesyonel bir kadro bütün işleri yapıyor. Eskiden tabii ki daha çok çalışıyorduk. Yani haftanın sonuçta 6 gün çalışıyordum. Akşam 8'lere kadar çalışıyorduk. İşte cumartesi günü yine çok yoğundu ama mesela şimdi cumartesi günü 5'te çıkıyoruz. Mesela işte her hekimin bir gün off günü var. Mesela bütün dent grup kliniklerinde çalışan hekimler 5 gün çalışıyor. 6 gün çalışmıyor. Bir tane off günü var. Şeyler için de geçerli bu. Asistanlar için de geçerli. Ama biz o dönemde çok çalışıyorduk. Şimdi sistem oturduğu için gerçekten ben de rahatladım. Cuma ve cumartesi günleri sadece işte aligner tedavi yapıyorum ortodonti uzmanı olarak. Diğer iki gün biz yönetime gidiyorduk. İşte oradaki yönetici işlerini yapıyorduk ama oradan bir gün daha da azalttık. Çünkü sonuçta hani yönetici olduğunda işi birisine de devretmen lazım. Bizim de zaten yapmamak istediğimiz şey dent olarak da sistem oturtturmak. Yani biz hepimiz bir sistem oturtturacağız. O sistemi oturttuğumun kanıtı da benim yavaş yavaş dışarı çıkmam esasında. Normalde dent kliniklerinde de esasında vaat ettiğimiz şey de o. Yani istiyoruz ki hekimler, çünkü şimdi diş klinikleri açılıyor. Bunların hepsi bir işletme. Bir sürü derdi var. İşte insan kaynakları derdi var. İşte özlük hakları var. Bilmem ne var. İşte yönetmelik var. Tanıtımı var. Web sitesi yapacaksın. Web sitesinden bir soru geldiği zaman cevaplaman lazım. Instagram'dan bir soru geldi, cevaplaman lazım. Yani baya baktığınızda hekimlik dışında işletme olarak çok büyük bir yük var. Biz ne diyoruz? Onu dent grup olarak biz yapalım diyoruz. Şimdi ben dent grubun başındaki bir insan olarak kendi sistemimi oturtturamazsam diğer kliniklere de o sistemi oturtturamam. Anlatabildim mi? Yani o rahatlığı ben kendim önce bir şey yapacağım ki başaracağım. Diğer kliniklerde hekim olarak sadece hekimlik yapsın. O işletme kısmını da profesyoneller tarafından yönetilsin istediğimiz için de ben kendi hayatımda da aynı şeye bakıyorum. Yani profesyoneller benim yapmam gereken şeyleri, tabii ki o eğitimi, öğretmeyi falan biz yapıyoruz ama ondan sonra da kendi rayında gidecek. O yüzden de sistem oturttuğunuz sürece kendinize çok rahat vakit ayırabiliyorsunuz.
Kliniğinizde enerjik ve samimi bir ortam var. Ortağınız ve aynı zamanda dostunuz Efe Çelebi'yi de daha önce kanalımıza konuk etmiştik. Arkadaşlık ve iş hayatını dengelemeniz zor oluyor mu?
Bir şöyle... Yani tamamen arkadaşlık başka bir şey, iş ortaklığı tamamen ayrı bir şey. İş ortaklığı bizde gerçekten oturmuş bir sistem olarak, yani sadece Efe ile benim ortaklığım değil, bütün kliniklerdeki ortaklık sistemi tamamen oturmuş durumda. Ve şöyle bir örnek vereyim. Efe'nin ikiz kız kardeşleri var, Ece ile Müge. Onlar bizim yanımızda çalışıyorlardı. Bize destek olmak için. Onlar çünkü işletme okumuşlardı. Bizim o kurumsal yapıya ilk geçmeden önce onlar bize destek oluyordu. Biz Efe ile mesela toplantı odamız vardı. Bazen böyle yani bağırış şey yaparak böyle kavga ediyoruz. Yani tartışıyoruz, yani daha doğrusu kavga ediyoruz derken bayağı hararetli bir şekilde tartışıyoruz. Ve Müge de, yani düşün, Efe'nin kız kardeşi yani. Aralarında çok bir yaş yok yani. İki yaş gibi bir şey var. Biz tartışıyoruz ediyoruz ama şöyle de bir şey var şimdi. Efe de dent grup için iyi bir şey yapmaya çalıştığı için benimle tartışıyor. Ben de aynı şekilde dent grup için iyi bir şey yaptım. Yani şahsımın menfaati için kavga etmediğimi biliyor. Onu demek istiyorum. Dent grubun iyiliği için kavga ediyoruz. Ondan sonra da tartışma falan bitti. Öğle yemeği yiyecektik. Sonra bizim ufak bir mutfağımız vardı. Oraya gittik. Normal yemek yiyip, geyik yapıp gülmeye başladık mesela. Müge mesela orada gördü. Siz manyak mısınız dedi. Demin deli gibi tartışıyorsunuz. Şimdi de kakara kikiri yapıyorsunuz dedi. Esasında o. Yani tamamen ortaklık ayrı bir şey, arkadaşlarımız tamamen ayrı bir şey. Yani bunu hiçbir zaman şey yapmıyoruz. Ama tabii ki öyle bir duruma da geldik ki Efe'nin bakışından ne diyeceğini ben anlıyorum. O benim bakışımdan bir sonraki hareketim ne olacağına kadar kendimizi de analiz etmiş durumdayız. Ama çok şükür çok zor bir şey. Yani bir şirketin 10 sene ayakta kalması çok zor bir şey. Ortaklık çok çok zor bir şey. Özellikle Türkiye gibi ülkede gerçekten çok zor bir şey. Çünkü çoğu şirket aile şirketidir. Bizim öyle bir şirket değil, yani tamamen arkadaşlık şeyi. Ama şu yok bizde. Abi hallederiz. Neyi hallediyorsun? Yani benim çok arkadaşım var. Yani şunu şunu yapalım diyorsun. Hallederiz abi. Neyi hallediyorsun? Yani fiyatı ne? Ne zaman halledeceksin? Ne zaman teslim edeceksin? Şimdi sen arkadaşına bunu soramıyorsun. Yani o bizim şeyde vardır. Kültürümüzde vardır hani. Sorulmaz mesela. Para konuşmak ayıptır. Para konuşmazsan ortaklık biter. Para konuşmak ayıp değil. Para konuşması gereken en önemli şeylerden bir tanesi. Senin hak edişin ne olacak, emeğin ne olacak, kuruşuna kuruşuna biz bunu konuşuyoruz. Bunun ayıbı falan yok bizde. Konuşulması tam tersine konuşulması gerekiyor ki ortaklık ayakta dursun. Yani benim en nefret ettiğim şey de hallederiz. Tamam hallet. Ben söyleyeyim, o iş bir ayda da hallolmaz. İki ayda da, bir senede hiçbir şey yapılmaz. Her şeyin bir şeyi olması lazım. Yani ne zaman bitecek? Bir raporlama şeyi olacak. Bu Efe için de geçerli, benim için de geçerli, bütün çalışanlarımız için de geçerli. O yüzden onu gayet güzel dengeliyoruz. Arkadaşlarımız da gayet güzel. Ama bu arada Efe sarışın mavi gözlü, ben esmerim. İkimiz de tamamen zıt karakteriz. Yani o nasıl sarışın ben esmersem, bizim karakterlerimiz de tamamen o derecede zıt. Ama çok iyi dengeliyoruz birbirimizi. Şimdi Neşve sonradan derken, ama çok uzun yılda hani şey, benim hiç kız kardeşim olmadı. Neşve benim kız kardeşim gibi. Neşve de işte bizi dengeleyen şey oldu. Bir de biz çok açıkçası biraz hüdük erkek olduğumuz için onu diyebilirim. Bir hüdüklüğümüz var maalesef. Yani bizim çok duygusal bir şeyimiz yok. Yani çok iş bakıyoruz. Neşve onu çok güzel dengeliyor. Yani çalışanlarımıza olsun, işte mesela bizim Dex şeylerimiz oluyor. Her sene pandemiden yapmadık. Mesela bu sene yaptık. Çok güzel oldu. İşte doktorlar toplanıyor. Neşve işte şeyler alıyor. Kafi makları alıyor. İşte sweatshirtler yapıyor. Onu yapıyor. Bunu yapıyor. Bütün yataklara o ilk odaya girdiğin zaman kendi eliyle yerleştiriyor mesela. O kadın dokunuşu Neşve'nin sayesinde geldi. İnanılmaz işe. Mesela hüdük derken biz o şeyleri yapmıyoruz. Mesela atıyorum. Veya takdir etmesini belki, yani eksiklik olarak bir eksikliğimiz olabilir. Çünkü o işin yapılması gerekliliğini düşünüyoruz biz. Yani zaten o işi yapması gerekiyor, ama mesela o Neşve'den o şeyi de çok öğrendik. Biraz daha bizi yumuşattı açıkçası.
Artan fakülte sayısıyla her sene mezun olan diş hekimi sayısı da sürekli artıyor bildiğiniz üzere. Diş hekimi adaylarına kendilerini geliştirmeleri ve fark yaratmaları için tavsiyeleriniz var mı?
Fark yaratmaları için dediğim gibi farklı sektörlere mutlaka baksınlar. Tek diş hekimliği sektörünün içerisinde kalmasınlar. Sadece iş, yani meslek olarak şey yapmayın, mutlaka hobiniz olsun. Bir sporla uğraşın, bir sanatla uğraşın. Yeni jenerasyon çok daha yatkın buna. Bence benim gözlemlediğim o. Herkesin bir hobisi, bir uğraşı var bence. Yani müzikle, ya sporla, ya başka bir şeyle. Yani hayatın sadece mesleğiniz değil. Meslek çok önemli bir yer tutuyor. Ama illaki başka hoşlanacağınız şeylerle de kendinizi beslemeniz lazım diye düşünüyorum. Birçok fakülte açıyor. Evet, ama iyi doktor olduğunuz sürece, işinizi tam yaptığınız sürece bence kimsenin hani böyle bir endişelenecek bir durumu yok diye bakıyorum. Bu hani kendinize alakalı olan bir şey bence. Ben marangoz olsaydım iyi bir marangoz olurdum. Yani ben iyi bir ortodontist olduğuma inanıyorum kendi bilgi dahilinde. Marangoz olsaydım da ben başarılı olacağıma inanıyordum. Çünkü işimi düzgün yapmaya çalışıyorum. Yenilikleri takip etmeye çalışıyorum dediğim gibi. Onları işime entegre etmeye çalışıyorum. O yüzden benim tavsiyem esasında o. İşinizi severek yapın ve tam yapın. Eğer o gün konsantrasyon sağlayamayacaksınız, kendi zamanınızı da çalmayın. Gidin, eğlenmeye mi gideceksiniz, ne yapıyorsunuz, yapın bence. Yani orada boşu boşuna zorla kimse ders çalışmaz yani. İyi konsantrasyon yakalıyorsanız her şeyi başarabilirsiniz bence. Uzmanlık bazı dallar için bence şart. Yani ortodonti için bence şart. Cerrah için bence şart. Pedo için şart. Ama dediğim gibi yani protez, hani dolgu, bilmiyorum. Endo gerekiyor. Bence kimse de endo yapmayı sevmiyor açıkçası. Ama ne bileyim yani konservatif hocalığın, dediğim gibi beni affetsin, ama bence gerekli bir şey değil. Doktora için, yani ilmi araştırma için evet yapılsın, ama klinisyen olarak baktığında bence gerekli değil. Yani uzmanlık olarak baktığında, yani dolgu bence bir uzmanlık gerektiren bir şey değil diye bakıyorum. Onları iyi tercih etmeniz lazım. Zamanınız değerli. Yani zamanı çok iyi kullanmanız gerekiyor. Bu doktora ve uzmanlık için de geçerli. Yani 4 sene, 5 sene dolgu için uzmanlık yapmak mı, yoksa başka bir şeylerde kendinizi geliştirip meslek hayatınızda da kendinizi geliştirmeniz de başka bir esasında yol. Onu da seçebilirsiniz. İlla herkes uzman olmak zorunda da değil. Şartlar da değişiyor. Hayat da değişiyor. Teknoloji de değişiyor. İşlerimiz de kolaylaşıyor. Daha da dijital olmaya çalışıyoruz. Bugün benim şart dediğim bir uzmanlık, atıyorum cerrahi, belki 5-10 sene sonra başka bir yerlere gelecek. Kimse bunu bilemez. O yüzden zamanınızı kimse geri getiremeyeceği için onu iyi hesaplamanız lazım.
Hocam bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Sizinle sohbet etmek çok keyifliydi.
Öncelikle ben hani beni davet ettiniz, böyle bir podcast'a davet ettiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Dediğim gibi biz gençlerle çalışmayı çok seviyoruz. O yüzden Genç Edat'ta ve bizim için ayrı bir kıymet. Umarım yakın zamanlarda tekrar görüşürüz.